Ayrım 9, sayfa 97. Anlam arayışı. Anlam arayışı, gençler için yaşlılardan çok daha farklı bir önem taşımaktadır. Olgunlaşma yolunda ilerlediğimiz gençlik döneminde kim ve ne olduğumuz sorusuna bir yanıt getirmeye çalışır, kendi hedef ve yazgımızı yansıtan bir eşsizlik duygusunun peşinde koşarız. Yaşamı anlamlı kılan bu dünyada başardıklarımız, sevgi ya da bizi mutlu eden herhangi bir durum olabilir. Ancak çoğu zaman bu anlam, onu derinden kavramak için harcanan bilinçli çabada değil, yaşamın varlığından haberdar bile olmadığımız kimi boyutlarını ortaya çıkaran deneyimlerde yatmaktadır. Bir başka deyişle, gençler için yaşamın anlamı genellikle bilinçli bir arayış sürecinin sonunda varılan bir hedef değil, yaşanan deneyimlerin bir sonucudur. Yaşımız ilerledikçe daha büyük bir bütünün parçası olduğumuzun ve yıllardan beri süre gelen insan soyunun sadece kısacık bir anını paylaştığımızın daha da çok bilincine varırız. Yaşlılar için yaşamın anlamı daha derinlerdeki gizemlerin keşfedilmesinde, sevecenlik, nesnellik ve ruhsal gerçekliklerin bilincine varmamıza olanak tanıyan o birlik duygusunda yatıyor olabilir. Dış dünya çekiciliğini yitirdiğinde yaşamın anlamı bilerek peşinden koşulan bir hedefe dönüşür. Oysa gençler için anlam arayışı genellikle son derece ben merkezci bir iştir ve bu anlam tam da olması gerektiği gibi yaşamlarımıza büyü, tutku, hız ve yön veren belirsiz ancak sürekli elimizin altında bulunan bir ışık gibidir. Wainamoinen ve Tılsımı. Vazgeçilen Ülküler. Ünlü Fin destanı Kalevala'nın kahramanı Wainamoinen, yarı insan yarı tanrı olmasına karşılık herhangi bir ölümlü gibi acı çeker. Burada Wainamoinen'in gönlünü kaptırdığı kadını elde edebilmek için doğaüstü yöntemlere başvurması ve sihirli bir tılsım yaratması anlatılıyor. Sonunda tılsımın kendisi kadından daha önemli hale geliyor. Wainamoinen'in yiğitliğinin yanı sıra yaptığı yanlışlar da insanın bir hedef peşinde koşarken ansızın bambaşka bir hedefin peşine takılabileceğini ortaya koyuyor. Havaların bakiresinin oğlu Wainamoinen gönlünü kaptırdığı Lapon güzeliyle evlenmek istiyordu. Ancak kadın onunla evlenmektense kendisini denize atmayı yeğledi. Bunun üzerine dünyası kararan Wainamoinen ülkesini terk etti ve bir süre oradan oraya sürüklenip durdu. Sonunda uzak ülkelerden birinden bir kadınla evlenmeye karar verdi. Söz konusu ülkenin kraliçesi Louhi, ülkeye sürekli bolluk ve bereket getirecek Sampo, sürekli un üreten sihirli bir değirmen yapması koşuluyla Wainamoinen'i eşsiz güzellikteki kızıyla evlendireceğini söyledi. Armağanın albenisine kapılan Wainamoinen, Sampo'yu yapmak üzere kolları sıvadı. Ancak onca hesap kitap ve ince işten çok geçmeden sıkılınca hemen demirci arkadaşı Ilmarinen'e koşturup Sampo'yu onun yapmasını istedi. Ilmarinen arkadaşını kırmayıp isteğini yerine getirdi. Gel gelelim, Louhi'nin kızı Sampo'yu görür görmez onu yapan kişinin yaratıcılığına ve sanatsal yeteneğine hayran kaldı ve seçimini demirciden yana yapmaya karar verdi. Böylece Wainamoinen bir kez daha reddedilmiş ve evlenme umudu yine suya düşmüş oldu. Ne yazık ki arkadaşının evliliği kısa bir süre sonra hüsranla sona erdi. Wainamoinen'le evlenmesi gerekirken Ilmarinen'e varan güzel kadın ayılara yem oldu. Bunun üzerine Louhi'nin öteki kızıyla evlenmek isteyen demirci reddedilince kızı zorla kaçırdı. Ne var ki kız demircinin yatakta sırtını dönüp uyuduğu bir gece gizlice kaçıp başka bir erkeğin koynuna girdi. Rezil kepaze olan Ilmarinen arkadaşı Wainamoinen'e giderek büyünün ülkeye getirdiği bolluktan söz etti ve büyü yapması durumunda kendisinin de onca mutsuzluğu yaşamamış olacağından dem vurdu. Arkadaşının söylediklerini içerleyen, biraz da utanan Wainamoinen, bir adada saklı olan Sampo'yu çalmayı kafasına koydu. Wainamoinen yelkenlisine binip adanın yolunu tuttu. Ancak yolda dev bir balığa çarpan tekne alabora olmaktan kıl payı kurtuldu. Wainamoinen çarpışmadan ölen balığın kılçıklarından doğaüstü güçleri olan 5 telli harika bir kantela yaptı. Bu çalgının çıkardığı büyüleyici sesle nöbetçilerin uykuya dalmalarını sağlayan Wainamoinen sihirli nesneyi çalıp oradan uzaklaştı. Ama nöbetçiler çok geçmeden uyandılar ve ülkenin koruyucusu Louhi olan bitenden haberdar ettiler. Bunun üzerine Louhi korkunç bir kasırga başlattı. Vainamoinen'in sihirli nesnesi de bu kasırga sırasında dalgalara kapılıp paramparça oldu. Vainamoinen, Sampo'nun ancak birkaç parçasını suların içinden çekip çıkarabildi. Gel gelelim, ülkesine döndüğünde bu kıytırık birkaç parçanın bile belli ölçüde bir bolluk sağlamaya yettiğini gördü. Öfkeden küplere binen Louis, çeşitli felaketler yaratarak hatta güneşle ayı bir mağaraya kapatmayı bile deneyerek Vainamoinen'in halkını bezdirmeye çalıştı. Ancak Vainamoinen tüm bunların üstesinden gelip ülkesinin güvenliğini korumayı başardı. Yorum. Büyücülüğün incelikleriyle dolu bu garip öykü gençlik dönemine damgasını vuran en beylik çelişki ve sorunları gözler önüne seriyor. Yaşamdan neler bekliyoruz? Mutluluğu nerelerde arıyoruz? Vainamoinen gibi çok sayıda gencin kafasını en çok kurcalayan konulardan biri kendisine uygun eşi bulmaktır. Gençler aradıkları kusursuz sevgilinin keşfiyle tüm sorunların çözüme kavuşacağını ve her şeyin güllük gülistanlık olacağını sanırlar. Vainamoinen ilk göz ağrısı kadının kendisine yüz vermemesi üzerine ülkeyi terk eder ve yabancısı olduğu ülkeden bir kızla evlenmeye karar verir. Çoğu genç gibi bu öykünün kahramanı da o güne kadar yalnızca fiziksel güzellik ve tensel hazların peşinden koşmuştur. Bizler de aynı şekilde ruhsal ve fiziksel açlığımızı gidermek uğruna birilerinin peşine takılıp onların kendimiz için biçilmiş kaftan olduğuna inanmışızdır. Vainamoinen, Kraliçe Louis'nin kendisiyle evlendireceğini söylediği kızını bırakın sevmeyi tanımaz bile. Tek bildiği kızın soylu bir aileden geldiği ve soluk kesici bir güzelliğe sahip olduğudur. Vainamoinen'den sihirli bir sampo yapması istenir. Sihir konusundaki ustalığı düşünüldüğünde kolaylıkla başarabileceği bu işi yapma zahmetine bile katlanmayan Vainamoinen görevi arkadaşına devreder. Sonuçta Louis'nin kızı Sampo'yu yapan kişiye aşık olunca Vainamoinen yine reddedilmiş olur. Birçok kişinin gençlik döneminde sıklıkla yaşadığı bu tür duygusal yanılgılar Kalevala'nın ustalıkla ve ciddiyetle ele alınıyor. Vainamoinen yalnızca kendisini düşünen sorumsuz ve toy bir delikanlıdır. Gerçek anlamda olmasa bile mecazi anlamda yüzüne şaplığa yer. Yaşamın anlam ve amacını keşfetmesi, düşlediği kahramana dönüşmesi için doğru eşin dışında bir takım hedeflerin peşine düşmesi ve sorunlarının çözümü için arkadaşlarına bel bağlamaktan vazgeçmesi gerekir. Vainamoinen'in daha önemli bir hedefe yönelmesini, Sampo'yu çalıp ülkesine götürmesini ve o toprakları bolluğa sürüklemesini sağlayan da yüreği kırık demirci arkadaşı Ilmarinen olur. Vainamoinen kendisinin de dünyanın bir parçası olduğunu ve kendi dışındaki insanların bir başka deyişle halkının da önemli olabileceğini ancak o zaman anlamaya başlar. Ilmarinen bir bakıma kahramanın karanlık yüzünü, gençliğin verdiği o keskinliği, isteklerin bastırılmasıyla ortaya çıkan düş kırıklığını, büyük düş ve ideallere ulaşabilmek için uzlaşmak zorunda kalınabileceğini, aksi takdirde onlara ulaşmanın tümden imkansız olabileceğinin farkına varılması gerektiğini anlatmaktadır. Daha derinlemesine ele alındığında Ilmarinen'in hüsranla biten evliliği ve karısını yitirişi sırf birilerinin sevgi ve onayını kazanmak amacıyla hareket ettiğimiz zaman sonucun bizleri mutsuz edebileceğini ve ortaya çıkan durumdan başkalarının da bizim yapmış olduğumuz gibi bencilce yararlanabileceklerini ortaya koyuyor. Vainamoinen Sampo'yu çalmaya karar verir vermez işler ansızın lehine dönüveriyor. Kazara öldürdüğü ve zaten sihirli olan balık düşmanlarını uykuya sürükleyen büyülü bir araca dönüşüyor. Bu garip mitolojik imge olanakları önümüze çıktıkları gibi kavrayıp görünürde talihsiz ve tehlikeli koşullarda bile olsa onlardan kendimize özgü biçimlerde yararlandığımızda yaşamın anlam ve amacına daha çok yaklaşabileceğimizi gösteriyor. Louis'nin intikamı başından bellidir. Kahramanın doğaüstü güçlere sahip olması bile işlerin her zaman yolunda gitmesini sağlayamaz. Ve tekneyi neredeyse paramparça eden korkunç kasırga büyüyü de darmadağın eder. Vainamoinen bir kahraman olmasa hiç kuşkusuz o anda pes edip evine dönerdi. Oysa kahramanı kahraman yapan özellik onun ve muhtemelen her birimizin kolay kolay pes etmemesidir. Vainamoinen, Sampo'nun parçalarını bulmak için dalgaları tarayıp insanlarına dört dörtlük olmasa da makul düzeyde esenlik sağlamaya yetecek kadarını ele geçirmeyi başarır. Kahraman bir anlamda ülkülerinden ödün vermek durumunda kalır ve eski etkileyici tarzını tam anlamıyla gözler önüne seremez. Ancak yaşamın gerçek anlamının çok daha derinlerde yattığını kavrar ve ülkesini terk etmesine yol açan nedenlerin ne kadar anlamsız olduğunu fark eder. Yabancı gelin sonuçta Vainamoinen için pek bir anlam ifade etmez. yaşamın anlamı, yapmaya başlayıp sıkılınca başından savdığı ama sonradan yeniden sahiplendiği, hatta uğruna yaşamını tehlikeye attığı ve paramparça olduğunda bile değerini yitirmeyen sihirli Sampo'da gizlidir. Gençler de aynı biçimde hüsrana uğradıkları ve düşlerinin paramparça olduğu duygusal çöküş dönemlerinde bile yaşamdan içsel bir haz alıp geleceğe umutla bakabilirler. Parsifal ve Kutsal Kase. Doğru soruları sorabilmek. Kutsal Kase öyküsü, Kelt, Cermen ve Orta Çağ Fransız kültürü gibi farklı kültürlerden efsane ve imgelerin bir araya geldiği ve keşfetme, yitirme, boğuşma, acı ve kurtuluş gibi çeşitli unsurların tek bir potada harmanlandığı son derece dokunaklı bir öyküdür. Pagan kültürlerde doğurganlığın, Hristiyan dininde ruhsal arınmanın simgesi olan kase, çok farklı biçimlerde yorumlansa da genelde yaşamın daha derinlerde yatan anlamını temsil etmektedir. Bu öyküde Parsifal, yaşamın anlamını araştıran genç bir adam olarak karşımıza çıkar. Ancak bu arayışı bilinçsizdir ve aradığını bulduğunda da yüzüne gözüne bulaştırır. Bu öyküde gerçekte ne aradığımızı bilmediğimiz zaman bir şeye ulaşmanın nedenli güç olduğu ortaya konuyor. Parsifal, annesinin zoruyla dış dünyadan uzak bir çocukluk yaşadı. Babası henüz o dünyaya gelmeden bir savaşta can vermişti. Dolayısıyla annenin sağ kalan biricik oğlunu yitirmeye hiç niyeti yoktu. Parsifal'i ormanın derinliklerinde gizlemiş ve Kral Arthur'un şövalyesi olan babasının izinden gitmesin diye ona soylu özgeçmişinden hiç söz etmemişti. Ne var ki Parsifal'in annesi oğluna Tanrı'dan söz etmiş ve Tanrı sevgisinin yeryüzündeki tüm canlıların yardımına koştuğunu öğretmişti. Öyle ki Parsifal bir gün ormanda gezinirken karşılaşıp peşine takıldığı, kendisinden kat kat üstün yakışıklı ve sevecen şövalyenin ancak Tanrı olabileceğini sanmıştı. Genç delikanlı yanılmış olsa da şövalye ile karşılaşması kendi yazgısını çizmesine yol açmış ve annesine dünyaya açılmasına izin vermesi için yalvarmasına neden olmuştu. Sonunda annesinin izin vermesiyle Parsifal soytarı kılığına bürünüp yollara düştü. Annesi bu giyim kuşamının alay konusu olacağını ve delikanlının utançtan yerin dibine girip evine döneceğini ümit ediyordu. Gel gelelim, Parsifal kendisiyle dalga geçilmesine karşın yolundan dönmedi ve bir süre sonra Gournemanz'ın şatosuna vardı. Bu soylu adam Parsifal'in akıl hocalığını üstlendi ve ona şövalyeliğin inceliklerini öğretti. Parsifal zamanla soytarı kılığından sıyrıldığı gibi budalaca tavırlarını da bir yana attı. Gournemanz, delikanlıyı nezaket, daha da önemlisi nezaketin ardında yatan töresel ilkeler konusunda eğitti. Deneyimsiz şövalyeyi sürekli olarak sakın utanç duygunu yitireyim deme ve insanları aptalca sorularla bunaltma. Acı çekenlere şefkat göstermeyi asla unutma diye öğütlüyordu. Parsifal onun bu güzel sözlerini belleğine kazmaya çalışsa da söylenenleri tam anlamıyla kavramaktan yoksundu. Kabaca bir anlam çıkartıyor ama derinlerde yatan anlamı kestiremiyordu. Zamanla Parsifal'in yolculukları onu çok uzaklardaki harap ve çorak bir ülkeye sürükledi. Bu çorak ülkenin tam ortasında yetişkinliğe adım atma yolunda ilk gerçek sınavını verdiği şato yer almaktaydı. Ancak ne yazık ki henüz hazır olmadığı bir görevi yerine getirmek zorundaydı. Şatoda korkunç acılarla yatağında kıvranan hasta bir kral vardı. Bu kral izni olmadan dünyevi aşkın peşinde koşarak kutsal kase topluluğunun kurallarını çiğneyen kutsal kase kralıydı. Ceza olarak kasığından yaralanmıştı ve hiç tanımadığı bir şövalye kendisine malum iki soruyu soruncaya dek bu cezayı çekmeye mahkumdu. Meçhul şövalye hasta krala ilk önce "Efendim sizi üzen nedir?" sorusunu sormalıydı. Şato olağanüstü olaylara da sahne oluyor ve dış dünyada başıboş gezinirken yolu oraya düşenler kimi zaman kaseyi görür gibi oluyorlardı. Ancak kralın iyileşebilmesi için meçhul şövalyenin "Efendim kase kime hizmet veriyor?" sorusunu da sorması gerekiyordu. Yalnızca hasta kralın değil çorak ülkenin de kurtuluşu bu iki soruda yatmaktaydı. Ancak Parsifal yatakta yatmakta olan hasta kralı görür görmez, Gournemanz'ın olur olmaz her şeyi merak edip öğrenmeye çalışmanın kabalık olduğu ve insanları aptalca sorularla bunaltmamak gerektiği yönündeki öğütlerini hatırladı. Acı çekenlere şefkat göstermek gerektiğini unuttu ve kaba ve densiz durumuna düşmemek için hiç sesini çıkarmadı. İlahi müzik eşliğinde ilerleyen bir dizi şövalyenin taşıdığı ve kızlar tarafından korunan kutsal kasede göz kamaştıran bir ışıkla önünde belirince aptal yerine konmaktan korkan genç şövalye sessiz sessiz öylece seyretti. Derken ortalık korkunç bir gök gürlemesiyle sarsıldı. Şato yok oluverdi ve uzaktan bir ses, "Budala genç, sorman gereken soruları sormadın. O soruları sormuş olsaydın kral iyileşecek, bacakları yeniden eski gücüne kavuşacak ve ülkenin esenliği sağlanmış olacaktı. Oysa şimdi sevecenliği öğreninceye kadar yıllar yılı el değmemiş topraklarda gezinmek zorunda kalacaksın," diye haykırdı. Aptallık ettiğini çok geç fark eden Parsifal, günün birinde kendisine kutsal kaseyi yeniden görme hakkının bağışlanacağı umuduyla soğuk ve bulutlu bir şafak vakti kırların yolunu tuttu. Yorum: Parsifal, yaşama atılan herhangi bir genç olabilirdi. Yetiştirilişi ve kişiliğinde kökleri yine aynı Kelt geleneğine uzanan Peredur'un öyküsünden bir takım yansımalara rastlayabiliriz. Parsifal'in annesi yaşamın her zaman toz pembe olmadığını bildiğinden ötürü kaygılıdır ve yüreği yitirdiklerinin acısıyla sızlamaktadır. Parsifal'e yaşamın beraberinde getirdiği dertlerden, felaket ve ödüllerden söz etmek yerine onu yaşamın olası keder ve neşesinden uzak tutmaya çalışır. Ana babaların çoğu yaşamın acı gerçekleriyle çocuklarını sıkmamaya ve onların karşılaşabilecekleri bir takım güçlükleri örtbas etmeye çalışırlar. Çocuklarının cinsellik, uyuşturucu ve alkole düşkün olabileceklerini kabullenemeyen ana babalar, onları bu konularda eğitmekten kaçınıp herhangi bir açıklamaya ya da tartışmaya gerek görmeksizin bir takım kuralları zorla benimsetmeye çalışırlar. Çocuklarının bağımlı olduğunu ya da istemeden gebe kaldığını öğrenince de dehşete kapılırlar. Ancak herkesin karşısına farklı biçimlerde bir yılan çıkar. Ve Parsifal ormanda şövalye ile karşılaştığında annesinin güvenli dünyası dışında da bir yaşam olduğunu fark eder. Parsifal'in Gurnemans tarafından eğitilmeye hazır olması ergenlik döneminde çok sık yaşanan bir olgudur. Bu dönemde gençler ailenin oluşturduğu kalıplardan sıyrılmak ve kimliklerini keşfetmek için aile dışından birilerini kendilerine örnek almak isterler. Ne var ki Parsifal yalnızca Gurnemans'tan duyup gördüklerini bir papağan gibi taklit eder. Yaşlı adamın öğretmeye çalıştıklarının önemini kavrayamayacak kadar genç ve deneyimsizdir. Bu durum kısmen de olsa annesinin ona bir altyapı kazandıramamış olmasından ve bu yüzden de Gurnemans'ın söylediklerinin havada kalmasından kaynaklanır. Gençlik ve erken olgunluk döneminde edindiğimiz bilgilerin sağlam bir kişiliğin oluşturulmasına katkıda bulunabilmesi için onların ekildiği toprağın verimli olması ve öncelikle de kendi deneyimlerini dürüstçe çocuklarıyla paylaşmaya hazır ana babalar tarafından hazırlanması gerekir. Bu yüzden Parsifal şatodan ayrıldığında bilgiyle yüklenmiştir ama bilgeliğe ulaşmamıştır. Davranış kurallarını bilmesine karşın bu kuralların ne anlama geldiğinden ve nasıl bir amaca hizmet ettiğinden habersizdir. O güne dek herhangi bir düş kırıklığı yaşamamış, herhangi bir kayıp yaşamamış ve ona şefkatin ne olduğunu öğretecek zorlu bir olayla karşılaşmamıştır. Bu nedenle de acılar içinde kıvranan bir adamla yüz yüze geldiğinde kafasından geçirdiği tek şey aptal yerine konmamak olur. Kasenin görüntüsü belirdiğinde de yalnızca dudağını ısırıp saçma bir söz söylememeye çalışır. Bir başka deyişle tek derdi başkalarının gözüne nasıl göründüğüdür ve bu yüzden de karşı karşıya olduğu durumun gerçek boyutunu kavrayamaz. Bu nedenle can alıcı soruları sormayı beceremez ve oradan uzaklaştırıldığında başarısızlığa uğradığını fark eder. Ancak elinden kaçırdığı şeyin bedelini günün birinde ödemeyi de kafasına koyar. Parsifal'in sormayı akıl edemediği iki soru özünde simgesel bir anlam taşımakta ve yaşam yolunda ilerlerken nasıl bir tavır takınmamız gerektiğini ışık tutmaktadır. Ayrıca çocuklarımızı yaşam mücadelesine hazırlarken kafalarında ne tür sorulara yer vermeleri gerektiği konusunda da bizlere yardımcı olmaktadır. Parsifal'in hasta krala yöneltmesi gereken soru, "Efendim sizi üzen nedir?" sorusudur. Ve içinde başkalarına duyulan ilgi ve şefkati çağrıştıran unsurları barındırır. İnsanlara özgü tüm durum ve davranışların ardında göründüğünden çok daha farklı nedenler yatabilir. Bunları sorguladığımızda yaşamda kötü ya da itici olarak değerlendirdiğimiz davranış ve durumların birçoğunun kötülük ya da adiliğin değil, insanın güçsüzlük ve kayıtsızlığının bir ürünü olduğunu fark ederiz. Başkalarını ne kadar az tanırsak onları yargılamamız da o kadar kolay olur. Birilerini pek tanımadığımızda, o noktaya nasıl geldiklerini kestiremediğimizden, genellikle onları haksız yere yargılar ya da onlarla ilgili yanlış izlenimlere kapılırız. Belli bir noktaya nasıl geldiğimizi kendi kendimize sormazsak, içine düştüğümüz güçlüklere kendimiz de bir anlam veremeyiz. Sevecenliğe giden yol, soru sormaktan geçer. Feleğin sillesini yemiş bir insanla karşılaştığımızda, aynı koşullarda bizlerin de benzer biçimde olumsuz davranışlar sergileyebileceğini bilirsek, ona tepeden bakmak ve erdem taslamak gibi yakışık almayan davranışlarda bulunmayız. İkinci soru olan, kase kime hizmet veriyor sorusu, kutsal kase öyküleri kaleme alındığından beri ilim adamlarının kafalarını kurcalamıştır. Kısa sürede başarıya ulaşmak olsun, bir gönül ilişkisi ya da yaşamımıza anlam katan ruhsal bir deneyim olsun, şansımız yaver gittiğinde bunun daha yüce bir amaca hizmet etmediğini kendi kendimize sormamız gerekir. Belli bir inanç ya da doktrinle sınırlı olmamakla birlikte böylesi bir davranış gerçekte dinsel bir temele dayanmaktadır. Böylelikle yaşamın düzenini ve amacını çok daha derinden kavrayabiliriz. Yaşam bize cömert davranır gibi olduğunda, kendimizi kutlamak yerine bize bağışlanan bu armağanın ardındaki daha yüce amacın ne olduğunu anlamaya çalışmalıyız. Bu tür bir davranış bizleri benliğe takılı kalmaktan kurtarıp bilgelik, uzgörü, yaratıcılık, beceri ve şansımızdan yararlanarak yaşadığımız herhangi bir deneyimi yalnızca kendimiz için değil, başkalarının çıkarları açısından da çok daha anlamlı kılmamıza olanak tanır. Böyle bir davranış yaşamı kutsallaştırır. Kutsallaştırma Latince kökenli bir sözcüktür. Bu en temel sorulardan birini sormak suretiyle çok daha geniş bir bakış açısına sahip olur. Daha derin ve daha değerli bir bütünle bağlantı kurarız. Genç Parsifal işte bunu yapmayı akıl edemez. Çoğumuzun özellikle de çocuklukta nasıl davranmamız gerektiği konusunda herhangi bir eğitim verilmemişse gençlikte yapmayı akıl edemediği de bu olur. Parsifal'in şatoyu yeniden bulmasına ve yıllar önce sorması gereken soruları sormasına olanak tanıyan şefkat ve alçak gönüllülüğü ancak yıllar boyunca acılar içinde oradan oraya sürüklendikten sonra öğrenir. Bizler de bunları öğreninceye dek yıllar boyunca amaçsızca dolanmak zorunda kalabiliriz. Ancak gerek ana baba olarak, gerek yaşama yeni atılan gençler olarak biraz daha akılcı davranarak belki de bu süreci kısaltıp daha sancısız geçmesini sağlayabiliriz.